TRT 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Efkan Ala Aksakallı'yı Niye Öptü? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Uzun süredir Nadas'ta bırakılan İçişleri Bakanı Efkan Ala yeniden arıza endam etmeye başladı. 7 gün önce Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı'na getirildi, ardından Anadolu Ajansı'na röportaj verdi. Uzun yıllar bürokrasinin bir numaralı koltuğu Başbakanlık Müsteşarlığı'nda oturan, 17-25 yolsuzluk soruşturmalarını kapatması için meclis dışından İçişleri Bakanı olarak atanan Alan'ın kızağa çekilmesi, 15 Temmuz gecesindeki şaibeli sessizliğiyle açıklanıyordu. O da sessizliğini 4 yıl sonra o geceyi anlatarak bozdu. Mülakattaki peşrev kısmını hızlı geçip sadede geleyim. Ala, 15 Temmuz'un yardımcı rollerinden birinde sahne alan Kor General Zekai Aksakallı'ya acayip koltuk çıktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi önemli görevden Kol Ordu Komutanlığı'na gönderilmenin burukluğu yetmezmiş gibi bir de beklediği rütbeyi geçen yıl alamamıştı. Yüksek Askeri Şura'da son düzlüğe girildiği günlerde Aksakallı'nın bile aklına gelmeyen bir kahramanlık hikayesi uydurdu Ala. Uydurdu diyorum çünkü bugüne kadar yüzlerce sanık, tanık ifadesi okudum, hiçbirinde bu iddia yok. Daha ilginci, kendini başrol sanarak diğer aktörlerden rol çalan Zekai Paşa da hiç bahsetmiyor. İki farklı mahkemede özel celse de olsa ifade verdi. Ama nedense bu önemli ayrıntıyı atladı. Alanın demecini parça parça masaya yatıralım. Özel Kuvvetler Komutanı, Genelkurmay Başkanımızın yerini tespit ettim. Bana hükümet emri lazım, gidip onu alabilmem için diye gece beni aradı. Burada duralım. Özel Kuvvetler, Genelkurmay Karargahı ve komutanın güvenliğinden sorumlu. ABD Başkanı ile gizli servis arasındaki ilişki gibi. Kimseden emir almasına gerek kalmadan görevini yapmalıydı. Bu yüzden dönemin ikinci başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ertesi gün telefonu kullanma imkanı bulduğunda ilk yaptığı şey konutunu arayıp Zekai'ye söyleyin gelip bizi kurtarsın demek oluyor. İkinci nokta, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yerini tespit etmek bir başarı değil. Zira Akar, Akıncı üstünden evini arayıp durumu hakkında bilgi vermişti. İfadesinde, "Eşime Akıncı üstünde olduğumu söyledim. Olayların sonunda anladım ki eşim bu bilgiyi ilgililerle paylaşmış," diyor. Bu ilgililerin ikisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'sa, üçüncüsü Zekai Aksakallı'dır. Hem Bayan Akar hem de konuttaki askerler acil durumda aranacak ilk kişinin o olduğunu bilir. Erdoğan, emir komuta zinciri içinde darbe algısı biraz daha sürsün ve tuzağa daha fazla asker düşsün diye bilmiyormuş numarası yaptı. Zekai Aksakallı daha kötüsünü yapıp yanlış adresi basmış. Ben demiyorum, Ala diyor. Onlar yanlış istihbarat almışlardı, başka bir sonuç doğdu, gittiler bulamadılar. Tam yerine geldi, soralım. Yanlış istihbaratı kim verdi? Nereyi bastılar? Doğru dediğiniz o başka sonuç nedir? Ve bugüne kadar neden kimse böylesi önemli bir bilgiyi kamuoyu ve mahkemelerle paylaşmadı? Basılan yanlış yerde can kaybı yaşandı mı? Alan'ın söylediğinin aksine kamuoyu Aksakallı'nın o gece evinde eşini teskin etmekle meşgul olduğunu biliyor. İkinci Ordu Komutanı İsmail Temel Metin ifadesinde Aksakallı'yla görüşmesini şöyle anlatmıştı. Bana kendisinin kaçırılmak istendiğini, kurtulduğunu, şu anda da evde olduğunu, karargahınınsa işgal edildiğini ifade etti. Ben de hemen karargahına gitmesini, karargahı temizlemesini söyledim. Kendisi dışarıdan çatışma seslerinin geldiğini, çıkacak durumda olmadığını, hanımını teskin etmekle meşgul olduğunu ifade etti. O sabah Akıncı üssünü basarak Akar ve diğer komutanları kim kurtarmıştı hatırlıyor musunuz? Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Kor General Yıldırım Güvenç. Özel Kuvvetler Komutanı evde eşini teskin ederken Lojistik Komutanı operasyon yönetiyor. Bu ayıp bile ona yeter. Genelkurmay'ı koruması gereken Aksakallı birçok sanık ifadesine göre Akar'ın bile infazını emretmiş. Aksakallı ile arasında geçtiği iddia edilen konuşmayla ilgili Alan'ın sözlerindeki tuhaflık bunlarla sınırlı değil. Eski bakan sözlerini Ben İçişleri Bakanı olarak şu anda Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da yetkilerinin bende mündemiş olduğunu düşünerek o yetkilerin hepsini veriyorum. Git ve al diye talimat verdim şeklinde tamamlıyor. Başbakan Yıldırım'ın askerlerle görüşmesini ve talimatlarını iki tarafın ifadelerinden biliyoruz. Cumhurbaşkanı desen Hande Fırat bile ulaşabiliyor. Yetkilerin İçişleri Bakanı'nda mündemiş olmasını gerektiren bir durum yok. Ayrıca Aksakallı'nın ulaşmak istediğini gösteren bir karine yok. İstese kesinlikle ulaşırdı. Ayrıca Aksakallı o gece bütün iletişimini MİT'çi Sadık Üstün üzerinden kuruyor. Ve bu ağda Efkan Ala'nın adı bir kez bile geçmiyor. Ya Ala halüsinasyon görüyor ya da Aksakallı da onu yok etmek isteyen ekibin parçası olduğu için ona dair bilgileri gizledi. Yüksek Askeri Şura öncesinde hemşehri kıyağı mı yaptı yoksa ters manyelle Aksakallı'yı ateşe mi attı? 15 Temmuz'da habersiz bırakılıp ters ayakta yakalanmasının hıncını zincirin en zayıf halkasına vurarak mı alıyor? Yoksa esas olanlara yaranıp tekrar halkaya alınmak için düşene bir tekme atıp göze mi giriyor? Ben hangi tezin doğru olduğu konusunda karar veremedim. Ancak hem zamanlama hem de içerik manidar geldi. İki cümlede medyaya etmezsem içimde ukde kalacak. Yandaşlar zaten kapsam dışı ama solumtırak muhalifimsi gazeteciler de Erdoğan'ın taktığı at gözlüğünü çıkarmak istemiyor. Alanın röportajında 10 tane bomba haber var. Onlar yine FETÖ'den görmüş haberi. 17-25'i kapatan adam şunları söylüyor. O anda müdahale edilmesi gereken suçlar biriktirilerek ve üzerine de konularak eklemeler, çıkarmalar yapılıp dosyalar haline dönüştürülmüş. Alın size buz gibi 17-25 itirafı. MİT tırlarını hatırlayınız. 17-25 kadar ciddi, Türkiye'ye kastedilen bir hadiseydi o. MİT tırlarının durdurulup içindeki bütün MİT'e ait gizli kalması gereken bilgilerin ifşa edilmesi. Alın size MİT tırları itirafı. Başka devletler bu tarz işlerde maşa kullanır, aksi durumda kenara çekilir seyreder. Bizimkiler en üst seviyeden suçu üstlenmeyi marifet sanıyor. Alanın itiraflarından biri de yönettiği teşkilat hakkındaki çelişki. Bir yandan 15 Temmuz'daki alçak darbe girişimine emniyet ve jandarma asla katılmamıştır, emniyet tamamen karşısında durabilmiştir, diyor. Öbür yandan jandarmadan 5500 ve emniyetten 35000 ihracı savunuyor. Bence Nadas eski bakana yaramamış, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.